Merhaba, iyi akşamlar. Meraklısına Bilim'in yeni sezonu bu akşam başlıyor ve oldukça da sıcak bir konuyla, hepimizi ürküten bir konuyla başlıyor. Depremle başlıyor. Geçen hafta tam bugün olmuştu İstanbul depremi. 5.8 diye açıklandı Silivri açıklarında ve yine deprem gerçeğini biz de bir kez daha hatırlamış olduk. Şimdi bu akşam o konuyu konuşacağız. Konuğumuz İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Doktor Sinan Özeren. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu deprem vesilesiyle biz de gerek burada gerekse başka mecralarda sizi sık sık görmeye başladık
evet,
son zamanlarda. Şimdi tabii deprem bizi bayağı korkuttu ama bu kadar da deprem ülkesi olmamıza rağmen acaba ne kadar şey biliyoruz ki bu kadar hem siz hem başka uzmanlar sürekli çıkıp konuşuyorlar. Sağ olun ayrıca bilgilendirdiğiniz için insanları ama acaba bilgileniyor muyuz? Bakalım göreceğiz bu akşam. Şimdi o zaman en temel soruyla başlayayım. Fay deyip duruyoruz ama bu fay nedir? Nasıl bir şeydir? Neye benziyor?
Fay yer kabuğundaki var olan süreksizliklere deniyor. Yani belki bunlara çatlak falan da demek mümkün. Bunların oluş nedenleri temel olarak eski jeolojik, farklı jeolojik birimlerin bir araya geldiği yerlerde genellikle faylar oluşuyorlar. Örneğin Kuzey Anadolu fayı şu an üzerinde hareket olan bir fay ama güneyindeki kayaçlarla kuzeyindeki kayaçlar arasında fark var. Bütün faylar böyle değil. Münferit aynı tür bir kayaç bir deprem esnasında kırılıp parçalara ayrılıp fay oluşabilir ama yani ekseriyetle böyle materyal, jeolojik malzemeyi oluşturan materyal yönünden farklılaşma olduğu zaman oralar eğer tektonik yönden de aktif bir bölgeyse oralar böyle çatlakların varlığı için tabii namzet. Fay aslında dediğim gibi bir süreksizlik yüzeyi. Hı hı. Süreksizlik yüzeyi belki biraz soyut bir terim olacak. Bir kırık aslında. Var olan bir kırık. Hı hı. Ama tabii kırık yer kabuğunun belli bir derinliğine kadar iniyor. Bütün faylar aynı derinlikte değil. Ama işte kilometrelerce derine kadar iniyor. Ve tabii kayaların statik basıncı altında iki tarafı birbirine yapışmış vaziyette normal olarak. Çok büyük ağırlıklar altında düşünün. Kilometrelerce işte kaya var, işte metre kübü işte 2500 kilodan düşünün, aşağı yukarı 2700 kilodan düşünün. Korkunç ağırlıklar altında yapışmış vaziyetteler. Fay bu demek aslında yani.
Peki fay kırık diyebiliriz dediniz. Kırık aynı, tekrar nasıl kırılıyor?
Şöyle aslında fay kırıldı lafı biraz şey belki biraz yanlış veya terminolojiyi süstimal etmiş oluyoruz öyle dediğimiz zaman. Fay kırılıyor değil, var olan fayın üzerinde aniden hareket oluyor demek daha doğru. Ama tabii deprem esnasında kırık yani sıfırdan kırık da oluşuyor veya bir fay sıfırdan oluşabiliyor. Tabii bunlar yani gökten zembillenmiyorlar. Ama genellikle fay kırıldı denildiği zaman söylenmek istenen zaten hali hazırda var olan bir kırığın üzerinden aniden bir hareket. İsterseniz bunu daha iyi anlamak için iki numaralı görsele bakabilirsek eğer.
Hı hı. Arkadaşlar hazırlıyorlar. O sırada devam edebiliriz. Şimdi
evet.
Buyurun. Şimdi o zaman şeyi sorayım. Bu Kuzey Anadolu fay hattı meşhur.
Evet,
o nereden başlayıp nerede bitiyor?
Bu işte uç noktası Doğu Anadolu'da bu
diğer dosyadaki
2 numara demiştim ama resim 2 değil. Şimdi bir numaralı 1, 2, 3, 4 var. Bir de başında resim lafı geçenler var. Burada resim değil 2 olan.
Evet, Kuzey Anadolu fay hattını demiştim.
Kuzey Anadolu fayı doğuda işte aşağı yukarı Tunceli diyelim. Ondan sonra oradan başlayıp bütün Kuzey Anadolu boyunca Anadolu'yu bir baştan bir başa geçip daha sonra İzmit Körfezi'nden şeye giriyor, Marmara Denizi'ne giriyor. Marmara Denizi'nin içinden de geçiyor. Tabii bu kadar da düzgün değil. Arada çatallanıyor. Ondan sonra böyle ikinci failler falan var ama basit olarak betimleyecek olursak. Sonra Marmara'yı, bütün Marmara'yı geçtikten sonra Marmara'nın batısından karaya çıkıyor. Ondan sonra yeniden Saros Körfezi'ne giriyor. Saros Körfezi'nden Ege Denizi'ne devam ediyor. Ve Ege Denizi'nde işte diğer faylarla arkadaş oluyor ondan sonra. Oradaki bütün Ege Denizi'nin çok daha farklı olan tektonik sisteminin bir parçası haline geliyor. Ama aynı zamanda Doğu Anadolu'da fay o noktada duruyor dedim ama Kuzey Anadolu fayı olarak adlandırılan kısmı orada duruyor. Aslında devam ediyor Varto fayı falan diye böyle
depremi de var.
Orası aslında aynı zamanda Doğu Anadolu fayı ile Kuzey Anadolu fayının birleştiği yer. Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu fayı sağ yanal bir fay. Hazır yeri gelmişken bu ne demek söyleyeyim. Şimdi bazı faylar, elimle göstereyim, böyle hareket ediyorlar. Bunlara doğrultu atımlı fay deniyor. Yani fayın üzerindeki hareket fayın istikametiyle aynı doğrultuda. Ve sağ yanal demek şu demek, fayın hangi tarafına geçerseniz karşı taraf sağa gidiyormuş gibi gözüküyor. Yani siz örneğin Kuzey Anadolu fayının güneyindeyseniz karşı tarafa baktığınız zaman sanki Karadeniz sağ tarafa gidiyormuş gibi gözüküyor. Karadeniz'den güneye bakarsanız bu sefer Anadolu sağ tarafa gidiyormuş gibi görünüyor. Bunlara sağ yanal. Sağ yanal bir doğrultu atımlı fay Kuzey Anadolu fayı. Öte yandan Doğu Anadolu fayı da sol yanal bir fay. Ondan sonra bunların ikisi Doğu Anadolu'da birleşiyorlar. Ve dediğim gibi Kuzey Anadolu fayı böyle upuzun bir fay. Dünya aslında meşhur bir fay. Yani dünyanın en meşhur belki de iki San Andreas fayı ile birlikte Kaliforniya'daki.
Evet.
Yani en meşhur iki yanal atımlı fayından biri. Bir de şöyle, tamam dünyada başka bir sürü yanal atımlı faylar da var ama yerleşim yerlerine bu kadar yakın olduğu için hem San Andreas hem bu fay. Tabii daha çok ilgi çekiyor.
Peki bu Kuzey Anadolu fayının en tehlikeli bölgesi diyebileceğimiz bir yer var mı yani?
Yok. Kuzey Anadolu fayının üzerinde senelik bir hareket var. Senelik 2 santimetreden fazla bir hareket var. 2 santimetreden fazla hareket derken neyi kastettiğimi açıklamaya çalışacağım şimdi. Genellikle çünkü bu konuda bir tereddüt oluşuyor veya yanlış, çok kolay yanlış anlaşılabilecek bir şey. Fayın üzerinde 2 santimetre senede hareket var demek, fayın üzerinde bir taraftaki kayaçlar öbür tarafa göre 2 santimetre kayıyorlar demek değil bu. Bu şu demek, 2 numarayı açabilirsek, resim 2 değil, 2 numarayı.
Resim 2 değil, 2 numara arkadaşlar.
Şimdi neyse, o evet bu. Şimdi burada bakın doğrultu atımlı fay üzerinde bir deprem döngüsü diye yazmışız. Şimdi burada kalın siyah çizgi fay. Doğrultu atımlı fay. Buna mesela Kuzey Anadolu fayı gözüyle bakabilirsiniz. Eğer öyle bakarsanız sağ taraf Anadolu, sol tarafta Karadeniz tarafı. Diyelim ki hiç tektonik hareket yok. O otoban çizgili, otoban gibi çizilen çizgiler dolayısıyla fayı böyle diklemesine kesiyorlar. Tektonik hareket başlatalım. Fayın iki tarafı yamulmaya başlıyor dikkat ederseniz ama fayın tam üzerinde yine hareket yok. Fayın üzeri kilitli, etrafı ama deforme oluyor bu hareketten dolayı. Bu deformasyon nedeniyle bir elastik enerji biriktiriyor oradaki malzeme. Çünkü yeri gelmişken söyleyeyim, yer kabuğu bu zaman ölçeklerinde elastik davranıyor. Kayalar elastik davranıyor. Bunu nereden biliyoruz? İçinde deprem dalgaları yayılıyor ve bunlar elastik dalgalar. Ve daha sonra dikkat ederseniz, en sonunda o fay üzerindeki sürtünme direnci artık etraftaki elastik biriken elastik kuvvetleri karşılayamıyor. Ve fay bir anda kayıyor. Ve tamamen geri gelmiyor. Elastik demek depremden sonra sistem eski haline geliyor demek değil. Dolayısıyla dikkat ederseniz orada bir kayma. Artık yeryüzünün yeni şekli o. Ondan sonra aynı döngü tekrarlanıyor, aynı döngü tekrarlanıyor ve bu döngülerle aslında fayın üzerinde tabii milyonlarca yıl boyunca kilometrelerce hareket oluşuyor ve bu aslında bu bir doğrultu atımı fay. İki farklı çeşit fay daha var. Bir tanesi bizim Ege bölgesinde en çok yakınımızdaki yerlerden örnek vereceksek Ege bölgesinde işte Büyük Menderes, Küçük Menderes. Hep denir ya coğrafya derslerinde Ege bölgesinde dağlar denize diklerdir. Ondan sonra gerçekten de öyleler. Çünkü Ege Denizi, Ege bölgesinde, Ege bölgesi dediysem Ege Denizi'ni de içine alan bölgede kuzey-güney bir gerilme oluyor. Ve sanki böyle bir çarşafı kuzey-güney çekip de yırtmışsınız gibi yırtıklar oluşuyor. O yırtıklar tabii denize dik doğrultuda oluyor. Kuzey-güney yırtmaya kalktığınız zaman faylar doğu-batı uzanmaya başlıyor. O faylar farklı. Onlara biz normal fay diyoruz. Bir de bunun tam tersine Doğu Anadolu'da örneğin Van depremi, işte nispeten yakın zamanda gerçekleşen deprem, oradaki faylarda sıkışmalı faylar. Çünkü Arap levhası kuzeye doğru hareket ediyor ve bizim Doğu Anadolu'yu sıkıştırıyor. Onun için Doğu Anadolu çok yüksek. Yani son işte diyelim ki 20 milyon veya 17-18 milyon yıl içinde bu Arabistan orayı sıkıştırmaya devam ettiği için, kaçacak başka bir yeri olmadığı için, Kafkasya'ya kaçamadığı için yükselmiş. Dolayısıyla Doğu Anadolu'da ortalama yükseklik çok yüksek. Biliyorsunuz soğuk da bir yerdir Doğu Anadolu bu nedenden dolayı. Ve üzerinde hem bu sıkışmalı faylar var ama hem de aynı zamanda bu sıkışmalı faylara ek olarak bir malzemeyi sıkıştırdığınız zaman sadece sıkışmalı faylar oluşmuyor. Üzerinde bu doğrultu atıp küçük, nispeten daha küçük, Kuzey Anadolu fayı gibi uzun değil ama nispeten daha küçük doğrultu atımlı faylar da oluşuyor. Hatta o doğrultu atımlı faylar birbirleriyle etkileşince böyle bir takım havzalar açılıyor. Sıkışmalı bir bölgede havza açılması insana garip gelebiliyor ama aslında bu yani fayların birbirleriyle kompleks etkileşimi, karmaşık etkileşimi neticesinde oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de bütün fay çeşitleri mevcut. Bütün deprem çeşitleri mevcut. Genellikle şey malzemeler, katılar diyeyim, sıkışmaya çok dayanıklılar. Çekmeye o kadar dayanıklı değiller. Hatta inşaat mühendisleri bunun farkına antik çağlarda varmışlar. O nedenle biliyorsunuz kubbeleri ve kemerleri icat etmişler. Çünkü kemerlerde mantık iki taraftan taşların birbirlerine yüklenmesi ve bütün sistemin sıkışma altında bırakılmasıdır. Yani bütün sistem sıkışma altında kalsın, sıkışmaya nasıl olsa dayanır diye. Mümkün olabildiği kadar inşa ettiğimiz şeyleri sıkışma altında bırakmak istiyoruz. Gerilme altında bırakmak istemiyoruz. Ama mecburuz balkon yaparken ne bileyim işte kiriş kolon etkileşiminde. Onun için inşaat mühendisleri işte betonarme denen şeyi icat etmişler. Katılarda yani örneğin betonarme binalarda çekme gerilmesini çelik karşılıyor. Sıkışmayı ise beton karşılıyor. Buna neye söylüyorum? Kayalar da aynı şekilde sıkışmaya çok dayandıkları için sıkışmalı rejime olan, tektonizme olan yerlerde depremler belki daha ender oluyor ama çok büyük depremler oluyor. Çünkü yer kabuğu uzun süre boyunca kırılmadan bu sıkışmaya dayanabiliyor ama bu iş olurken tabii elastik enerji yine birikiyor. Ve dolayısıyla sıkışmalı rejimlerin olduğu yerlerdeki depremler çok büyük oluyor. Bizim Doğu Anadolu çok daha büyükleri şey, örneğin Himalayalarda, Nepal'de olan deprem yakınlarda, Asya'da yani Hindistan'ın Asya'ya çarpması ve bunun neticesinde oluşan sıkışma nedeniyle olan depremler de çok büyük depremler. Ama en büyük depremler, bu ikisi de değil, en büyük depremler okyanus tabanının kıta, daha doğrusu okyanus kabuğunun kıta kabuğunun altına daldığı yerler. Okyanus kabuğunun yoğunluğu kıta kabuğunun yoğunluğundan birazcık daha fazla. Onun için bunlar birbirleriyle karşı karşıya geldikleri zaman daha ağır olan, daha hafif olanın altına dalmaya başlıyor. Bunun en çarpıcı örneklerini Japonya'da görüyoruz örneğin. Japonya'daki Fukushima nükleer santralinin hasar görmesine neden olan deprem örneğin bir dalma batma bölgesi depremi. Aynı zamanda örneğin işte bilinen...
Kaç şiddetindeydi hatırlıyor musunuz?
Yani 8'in üzerinde tabii yani büyüklüğü. En büyük depremler böyle yerlerde. Şimdi büyüklüğünü tam hatırlayamayacağım ama Valdivia depremi, Şili'deki deprem.
Şili'de 9 muydu?
Yani oraya 9'a yakın olması lazım. Şimdi Valdivia'daki depremin büyüklüğünü hatırlayamayacağım, yanlış olmasın. Ama örneğin çünkü Şili boyunca, Şili gözünüzün önüne getirin, Güney Amerika'nın batı sahili böyle ipince bir ülke. Ve bütün sahili boyunca da okyanus tabanı Şili'nin altına dalmaya çalışıyor. Ve bu sefer şöyle bir elimle göstereyim. Şu taraf okyanus, bu taraf Şili. Karşı tarafta Ant Dağları var değil mi? Antiplano falan. Okyanus tabanı bunun altına dalmaya çalışıyor, sıkışıyor ve birdenbire birdenbire ondan sonra deprem oluyor ama tabii upuzun bir yer düşünün. Birazdan belki değineceğiz deprem esnasında ortaya çıkan enerjiyi, depremin büyüklüğü falan. Deprem esnasında kırılan, burada kırılan dediğimiz yani kayan alanın büyüklüğü ve bu alanda ne kadarlık bir hareket olduğuyla orantılı. Dolayısıyla dalma batma bölgeleri de böyle çok uzun yerler olduğu için yüzlerce kilometre uzunluğunda. O zaman tabii çok büyük, çok çok büyük depremler oluyor. O tür depremler aynı zamanda tsunami yönünden de diğer depremlere göre çok daha büyük risk içeriyorlar.
Şimdi sizin İTÜ'nün web sitesinde yaptığınız duyuruda bir harita vardı. Birçok kişi görmüştür herhalde. Onu bir ekrana getirebilirsek kaç numaraydı?
4 numara. Resim 4 değil 4.
Tamam. Onu arkadaşlar getirirken ben şeyi sorayım. O zaman Türkiye'deki okyanusu bir kenara bırakalım ama Türkiye'deki deprem türü veya fay türleri arasında en tehlikelisi o zaman doğudaki mi diye anlamak
şimdi
lazım.
En tehlikeli yani şöyle Doğu Anadolu çok büyük depremlerin olmasına aday bir yer ama Kuzey Anadolu yani doğrultu atımlı faylar üzerinde de yani çok doğrultu atımlı fayların üzerindeki hareket hızlı olduğu için yatay hareket hızlı olduğu için daha kısa zamanda daha çok enerji depolamak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bunlar da tehlikeli. Yani biri diğerinden daha az tehlikeli falan demek belki pek.
O haritayı alalım bu arada arkadaşlar.
Evet,
tekrar.
Evet, şu anda çıktı.
Şimdi bu harita bize ne anlatıyor? O yeşil toplar ne? Kırmızılar ne?
Evet, toplar yeşil değil. Ben
nerede?
Renk körü olduğum için onları biraz
yeşil, beyaz, yuvarlaklar
şimdi bir kere, değil. Okay, bir kere bu Marmara Denizi'nin haritası. O herhalde o kadar.
Tabii.
Bu üzerindeki mavi tonlar da batimetri yani denizin derinliğini gösteriyor. Koyu mavi olan yerler veya laciverte çalan yerler denizin en derin olduğu yerler. Dikkat ederseniz bir kere Marmara her şeyden önce derinlik yönünden çok acayip bir deniz. Çok sığ yerler var. Güneyinde o açık gök mavisi olan kısım güney şelfi. Kuzeyinde de böyle sığ şelf var. Ama öte yandan o derin olan yerlerin derinliği yer yer. Özellikle doğuda Çınarcık Çukuru dediğimiz yerde. Derinlik 1265 metreye varıyor. Bunu iyi biliyorum çünkü oraya ben bir Fransız denizaltısıyla zamanında dalmış ve Türkiye'de denizaltı dalış rekoru kırmıştım. Onun için ben kırmadım tabii. Denizaltı pilotları kırdı. Ben denizaltıda pasif bir yolcuydum. Ama orası örneğin orası Çınarcık Çukurlu. Ondan sonra dikkat ederseniz batıya gittiğince başka çukurluklar da var. İşte Orta Çukur var. En batıda da şey var. Tekirdağ Çukuru var. Arada böyle karmaşık şekiller var. O siyah çizgi Kuzey Anadolu fayı. Dikkat ederseniz arada böyle parazitik başka faylar falan da var ama temel olarak fay aslında buradan görüyorsunuz İzmit Körfezi'nden giriyor. Sonra hafif kuzey batıya doğru bir zikzak yapıyor. Ondan sonra yeniden doğu batı devam ediyor ve öbür tarafından denizin çıkıyor. Şimdi buradaki kırmızılar irili ufaklı depremler son 10-15 yıl içinde olmuş depremler. Alttaki yer, alttaki dikdörtgenin içinde de bu depremler düşey kesitte gösteriliyor.
Derinlik
açısından. Evet, derinlik açısından. Şimdi dikkat ederseniz bir kere şu var. Homojen değil depremsellik. Yani bu fay aynı davranmıyor. Dikkat ederseniz tam ortada bizim bu sismik boşluk yazan yerde, o Marmara bloku, cümlesinin üzerinde sismik boşluk yazan yerde deprem neredeyse hiç yok. Çok az var.
Bu ne anlama geliyor?
Şimdi bu ne anlama? Ha, bu arada o deniz topu gibi olan toplar da bu geçen hafta olan iki deprem. O neden böyle deniz topu şeklinde gösteriliyor olduğunu burada onun şeyine girmeyeyim. Tamam. Ama bunlar deprem mekanizmasını gösteriyor. Örneğin ben bu toplara baktığım zaman böyle satranç tahtası gibi bir tarafı iki renk, öbür tarafı iki renk olduğu zaman genellikle bu doğrultu atımlı bir mekanizma gösteriyor. Örneğin tam iç tarafı koyu renk, iki dış tarafı beyaz renk olursa sıkışmalı fay veya içi beyaz, iki tarafı siyah olursa şey fay, normal fay ve bunu o içinden geçen bu yani beyaz ve yeşil kısımları ayıran o çember yayı gibi olan şeylerin konumu da kırığın oryantasyonunu, yönünü gösteriyor. Şimdi onun detayı önemli değil. Yalnız ikisi de burada dikkat ederseniz bu sismik boşluk olan yerin neredeyse en batısında. Şimdi bu,
sismik, bu ne demek?
Şimdi bu sismik boşluk niye önemli? Bir kere buradan gördüğünüz gibi burada fazla deprem olmuyor, değil mi? Bu açık.
Evet.
İki, bu şeyin üzerinde, yani buna ne demek lazım? Segment diyoruz biz. Fayın bu segmenti üzerinde 1766'dan beri büyük deprem de olmadığını biliyoruz. Şimdi bu iki veri bir araya gelince tabii bu hoş gözükmüyor. Düşünün, kuzey, yani şu Avrasya levhasına göre fayın güneyi her sene 2 santimetre batıya kaymasına rağmen bu fay üzerinde tık yok. Yani direnmeye devam ediyor.
Bu da...
Şimdi bir soru şuydu, bu gerçekten direnmeye devam ediyor mu yoksa böyle tatlı tatlı kayıyor mu? Fay denizin altında olduğu için faya yakın yere aletler, GPS falan koyup buna bakmamız mümkün değil. GPS ile su altındaki fayı araştırmak mümkün değil çünkü deniz suyu bildiğiniz gibi iletken. İletken ortamda elektromanyetik dalgalar yayılmadıkları için siz elektromanyetik yöntemleri kullanan herhangi bir teknikle bu fayı incelemeniz mümkün değil. Dolayısıyla bu çok büyük bir soruydu. Bu fay acaba üzerinde deprem olmamasının nedeni şey mi? Bu tatlı tatlı kayıyor. Bizde olan çok küçük depremler var. Onları da çok yakına sismometre koymadığımız için duyamıyoruz falan deniyordu. Bu soruya ilk yanıt aramak için Marmara'nın kuzey sahiline GPS noktaları kondu. Ve bunların sonucunda özellikle işte MIT'den Rob Reininger, Kandili'den arkadaşımız Semih Ergintav'ın katıldığı, yaptığı araştırmalarda bunlar şey dediler. Biz elastik deformasyon göremiyoruz, size o ilk görselde gösterdiğim gibi. Bu kayıyor olabilir dediler ama o söz konusu elastik deformasyonun ne kadar uzağa sirayet edeceği kilitlenme derinliğine bağlı. Yani fay mesela işte yukarıdan diyelim ki belli bir mesafe kilitli, aşağıdan kayıyor. Ne kadar yerde kilitli veya değil. Yani fay kilitli demek, o en başta gösterdiğim resimde fay kilitli, etrafında deformasyon var. Şimdi bunu anlamak için isterseniz resim biri açabilirsek eğer.
Bu arada o sismik boşluk, eğer yanlış görmediysem, herhalde Ereğli Küçükçekmece arasına
aşağı,
mı denk
aşağı
geliyor?
Yukarı şöyle, yani aslında tabii biraz daha doğuya, biraz daha batıya alabilirsiniz onu. Ama aşağı yukarı şeyden başlıyor, Silivri'nin biraz daha batısından başlayıp işte neredeyse aslında Avcılar Açıklarına kadar geliyor diyebiliriz. Yani biraz daha, onu da biraz daha batısına. Şimdi resim biri eğer açarsanız, evet. Şimdi burada dikkat ederseniz Marmara, yine Marmara'nın bir haritası var, benzer bir harita. Üzerinde yine depremler var. Ama sarı bir dikdör kare var dikkat ederseniz. Aslında altında CH yazıyor. Şimdi orası şey, biz bir uluslararası proje kapsamında Alman ve Fransız meslektaşlarımızla birlikte bir su altı araştırması, su altında kadastro yapmaya çalıştık. Yani fayın her iki tarafına akustik, böyle akustik sinyal gönderebilen aletler koyduk. Bu aletler eğer fay kayıyorsa, bu aletlerin birbirlerinin arasındaki mesafenin artması lazım örneğin bir senenin sonunda. Ve dolayısıyla birinin gönderdiği akustik sinyalin öbür alet tarafından azıcık daha geç algılanması lazım bir sene öncesine göre. Böyle bir şeyin olup olmadığını ortaya çıkartmaya çalıştık. Bu kolay bir şey değil çünkü denizin içinde akustik dalga yayılma hızı sabit değil. Tuzluluğa göre değişiyor, basınca göre değişiyor, sıcaklığa göre değişiyor falan ama bir sürü sensör, resim 2'yi de gösterebilirseniz eğer. Bir tane değil, iki tane değil, bir sürü sensör var. Buradaki bütün bu siyah noktalar sensörler. O ortadan giden beyazımsı böyle parlak bir şey var, dikkat ederseniz. Evet. Orası fay. Dolayısıyla iki taraftaki sensörler birbirleriyle haberleşiyorlar. Ve böyle bir kaymanın. Bu çalışmanın sonucunda, bu çalışma Nature'da yayınlandı sonuçları. Ve bunun sonucunda aslında burada en azından bizim aletlerimizin algılama sınırları dahilinde bir kayma hareketinin olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla buranın kilitli olduğuna inanmamız için bir başka neden daha ortaya çıktı. Sırf üzerinde deprem olmaması değil, ondan sonra küçük ufak depremler olmaması değil, gerçekten üzerinde jeodezik olarak da doğru dürüst hareket olmadığını görmüş olduk. Tabii bu da endişemizi arttırdı çünkü... Yani bunu anlamak için aslında fizikçi falan olmaya gerek yok. Elinizde bir fay var, etrafında senelik işte 2 santimetreye yakın bir tektonik yükleme var. 1766'dan beri kıpırdamamış, üzerinde çıtır çıtır bir depremler falan da olmuyor. Ve hop diye bir hafta içinde neredeyse en ucunda iki tane bir tanesi büyükçe olmak üzere deprem oluyor. Bu tabii endişe verici bir şey. Ama bunu çok kolay değil bunu yorumlamak. Çatlak teorisi diye mekaniğin bir dalı var. Özellikle makine mühendisliği, uçak mühendisliğinde falan çok kullanılan. İşte çatlaklar uçağın içinde nasıl ilerler, metallerin içinde nasıl ilerler. Tıpkı bunun gibi aslında kristalin kayalarının içinde çatlakların nasıl ilerlediğiyle ilgili teoriler var. Çok çeşitli çatlak türleri için. Ama yani bir çatlağın ucun, çok özetle söyleyecek olursak, bir çatlağın en ucunda böyle hareketlenme görmek tabii şey değil. İnsanı
hayra alamet
değil. Dolayısıyla evet.
Peki olur da orada öyle bir kırılma olursa ne tarz, ne büyüklükte bir deprem yaklaşık olarak?
Şimdi şöyle, bu söz konusu kırılma oradan başlar da böyle fermuar gibi gidip adalar fayı, adalar segmenti dediğimiz segmentin ucuna kadar giderse 7.1 civarında bir deprem olabilir. Eğer onu da kırar, hem adalar segmenti hem burası ikisi birlikte kırılır ise eğer, yani 7.4 civarında bir deprem bekliyoruz ki 7.4 civarındaki deprem aşağı yukarı 1509, o küçük kıyamet denen depremin 7.4 olmuş olacağını sanıyoruz. Çünkü tabii o dönemde sismometreler falan olmadığı için deprem büyüklüğünü aletlerle doğrulayacak bir durum yoktu ortada. Ama özellikle Nick Ambrosius, Tom Parsons, bu tarihi depremlere çok meraklı sismologlar var. Bunların yaptıkları, tarihçilerle de birlikte yaptıkları çalışmalar ve bunlar neticesinde yaptıkları simülasyonlar sonucunda, özellikle Tom Parsons'ın, bu depremin 7.4 civarında bir deprem olmuş olması gerektiği ve kesinlikle adalar fayını da kırdığı, efendime söyleyeyim, depremden sonra tsunami de olduğu için ya deprem esnasında bir sualtı helanı olduğu veya adalar fayı tamamen doğrultu atımlı bir fay değil, üzerinde böyle düşey komponenti de var. Dolayısıyla belki adalar fayında ciddi bir düşey komponent nedeniyle işte böyle bir tsunami oluşmuş. Çünkü surları açtığı biliniyor. Bizans kayıtları değil, o dönemde Bizans, Osmanlılar hala hazırda şehirdeler ama Rum kiliselerinin, o dönemdeki Vakanüslerinin yazdıkları kadarıyla. Bilmiyorum, uzman değilim tarihi detaylarını ama yani hani bu kadarını aşağı yukarı ortaya çıkarttılar.
Yani şey de 7.4'tü mesela, ondan bir farkı olur mu ya da aynı ölçüde bir şey midir? Ne gibi bir farkı olabilir ondan? Yani daha mesela...
Yani 7.4, 7.5 işte artık diyorum. Yani evet tabii onun gibi veya ondan biraz daha büyük bir deprem bekleyebiliriz. İzmit depreminden bahsediyorsunuz herhalde. Büyük olasılıkla İstanbul'un zaten şaibeli olan batı kısmındaki işte Büyükçekmece, Avcılar gibi bölgelerde durumun katastrofik olmasını bekliyoruz. Yani Avcılar'da problem ortamın sedimenter havza olması çok şanssız bir
durum. Ne demektir o?
Bu şu demek, malzeme dayanıklılık yönünden zayıf bir malzeme.
Ama zemin.
Ama sadece mesele zeminin zayıflığının kendisi değil, böyle zayıf zemin olduğu zaman, sağlam zeminden zayıf zemine dalgalar girdikleri zaman arada materyal yönünden bir kontrast olduğu için dalgalar ondan sonra kolay kolay geri çıkamıyorlar. Yani şey düşünün, çok dalga yayılımı özellikleri açısından çok birbirinden farklı iki materyal bir aradalar. Dolayısıyla dalgalar çeperlerinden, bölgenin çeperlerinden yansıyorlar. Bir nevi rezonans gibi bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çok uzun süre sallanıyor. Çok uzun süre sallanması yani binalar için çok tehlikeli. Çünkü çok uzun süre sallanması demek, aynı sallanma büyüklüğü aynı bile olsa, siz uzun süre sallanmaya devam ettiğiniz zaman ortaya çıkan frekansların, binaları yıkabilecek frekanslar olması ihtimali artıyor gitgide. Zaman uzadığı zaman daha düşük frekansları yakalama ihtimali artıyor binaların. Dolayısıyla yani çok riskli. Zaten yani İzmit depreminde böyle bir durum oldu. İzmit
45 saniyeydi galiba, değil mi?
O civardaydı ama Avcılar bu şanssızlığı, şimdi doğrultu atımlı fayların oluşturduğu depremler böyle yer altında bir atom bombası patlatmışsınız gibi küresel dalgalarla yayılmıyorlar. Depremler esnasında ortaya çıkan dalgalar onları oluşturan fayların üzerindeki fayların geometrisi ve bunların üzerindeki hareketin türüne bağlı. Dolayısıyla doğrultu atımlı faylarda her tarafa dalga yayılıyor ama genellikle dalgalar daha çok fayın hareketi yönünde yayılıyorlar. Örneğin normal faylarda yine her tarafa yayılıyor ama yine aynı şekilde daha çok yanlara doğru yayılıyorlar. İzmit depreminde maalesef fayın baktığı istikamet aşağı yukarı orası ve yani tabii çok sonuçları kötü oluyor.
Peki küçük, orta, büyük şiddette deprem gibi bu süreleri de var mı? Mesela çok ne kadar, az ne kadar? Çok kaç saniyeden
yani
başlıyor örneğin?
Yani saniyeden sürüyor. Hayır, uzun derken. Şimdi şöyle, depremlerin süresi çok şey bir kavram, bağıl göreceli bir kavram. Çünkü bir kere depremin kendisi, yani kırığın gerçekleşmesi oldukça kısa sürüyor. Kırıklar yani işte 40 işte 10-15 saniye içinde diyelim ki bu kırığın şeyi işlemi bitiyor ama ortam sallanmaya başlıyor. Dolayısıyla ortam bir kere kırıktan dolayı demin resimde gösterdiğim gibi bir kere geçici olmayan bir deformasyona uğruyor. Dolayısıyla depremin enerjisinin bir kısmı ortamın mimarisini bu şekilde jeolojik mimariyi değiştirmek için harcanıyor. Bir diğer kısmı da dalga radyasyonu. Burada sözünü ettiğim radyasyon bildiğimiz radyoaktiviteyle alakası yok. Yani radiye eden böyle yayılan dalgalar. Dolayısıyla yani hasar yönünden bu konuda bir sınıflandırmaya gitmek zor. Çünkü depremin büyüklüğüyle hasar arasındaki ilişki çok direkt değil. Çok büyük bir deprem çok derinde olursa depremin kendisi çok büyük olduğu halde fazla hasar yapmayabiliyor. Daha sığ bir deprem özellikle sedimenter yapıda olan bir yeri çok uzun süre sallayabiliyor ve çok daha büyük bir hasar yapabiliyor. Buna genellikle depremin intensitesi veya depremin şiddeti deniyor. Büyüklüğü değil. Büyüklük tamamen depremin kendisiyle ilgili bir kavram. O tamamen kaynağın, yani fayın üzerinde bu sismik moment denen bir şeyle ölçülüyor. Depremin kendi enerjisi. Gerçekten de enerji, yani Newton metreyle veya din santimetreyle ölçüyorsunuz bunu. Ve bunu sismolojik yöntemlerle ölçebiliyorsunuz. Burada detayına girmeyeyim onun nasıl ölçüldüğünün. Ama depremin şöyle, binaların yıkılmasına falan neden olan şey aslında ivme. Dolayısıyla yani önemli olan şey deprem dalgalarının bir ortama girdikleri zaman ortamdaki materyali ne kadar ivmelendirdiklerine bağlı. Bir de bu söz konusu ivmelenme hangi frekansta şeylerle oluyor? Şimdi bir sismograma bakalım. 6'yı açabilir miyiz? Bunu biraz daha küçültebilirsek.
Küçültürsek arkadaşlar.
Şimdi bakın, bunu her seferinde gösteriyoruz ama önemli işte, ne yapalım, bizim de verilerimiz bunlar. Şimdi bir deprem olduğu zaman, burada anlatması uzun nedenlerden dolayı bir tane değil iki farklı dalga oluşuyor. Ortam elastik olduğu için iki farklı dalga oluşuyor. Bunlardan bir tanesi P dalgası, bir tanesi S dalgası. P dalgası demek, yani daha doğrusu katın içinde yayılan P dalgası, S dalgasından daha hızlı. Dikkat ederseniz bakın, önce P gelmiş, ondan sonra S gelmiş, değil mi? Bunların ikisi de yalnız şey dalgası, materyalin içinde oluşan dalgalar. Ve ikisi de dispersif değil. Yani dispersif değilden kasıt farklı şeyler, yani dalga grupları farklı hızlarda gitmiyor. Bütün dalga paketi aynı hızda gidiyor. Şimdi P dalgasında dalga bu tarafa yayılırken dalga hareketi de bu tarafta oluyor. Yani şey düşünün, böyle bir borunun içinde bir dalga gönderdiğinizi düşünün. Hem dalga boru boyunca yayılıyor, o yayılma olurkenki dalga hareketi de boru boyunca oluyor. Halbuki S dalgasında dalga esnasında olan dalga hareketiyle dalganın yayılım istikameti birbirine dik. Mesela su dalgalarını S dalgalarına benzetebilirsiniz, değil mi? Denizdeki dalgalar kıyıya doğru gelirler ama bu iş olurken söz konusu hareket yukarıya aşağıya olur. S dalgaları daha yavaş P dalgalarından. Tabii bunlar ne kadar uzakta olursa deprem, bunların arasında varış mesafesi, varış zamanı da o kadar şey oluyor. S dalgası o kadar geride kalıyor P dalgasından. Ondan sonra dikkat ederseniz yüzey dalgaları denen dalgalar oluşmaya başlıyor. Bunların frekansları daha düşük ve genlikleri daha yüksek. Ve bunların hareketleri yer kabuğunun yüzeyini, adı üstünde yüzey dalgası, yanal sallıyor. Dolayısıyla en tehlikeli olanlar bunlar. Normal olarak P dalgasını böyle bir anda koltuğunuzdan şöyle bir aşağıdan birisi vurmuş gibi hissedebilirsiniz. Ama arkasından sizi sağa sola sallayan, binaları yıkan dalgalar, yüzey dalgaları. Çünkü bu en tehlikeli olanlar bunlar. Temel olarak iki çeşit yüzey dalgası var. Lav dalgaları ve Rayleigh dalgaları diye. Bunun detayına girmeyeyim. Bunlar daha düşük frekanslı dalgalar. Daha düşük frekanslı oldukları için frekans yönünden de binaların rezonan frekanslarını yakalamaya daha müsaitler. Dolayısıyla bu sismogram üzerinde gördüğümüz dalgalar arasında asıl tehlikeli olanlar bu işte yüzey dalgaları.
Şimdi süremiz daralıyor. Daha da tabii. Çok soracağım şeyler var. Hızlı gitmeye çalışalım tabii, biraz daha. Şimdi bu Silivri'de son olan iki depremin çok sorulmuştur bu zaten size. Tetikleme gibi bir durumu var mı? Başka bir şey mi bunlar?
Şimdi bu tetikleme meselesi de biraz suistimal edilen bir şey. Örneğin diyelim ki elinizde bir çubuk var. Bu çubuğu kırmaya çalışıyorsunuz. Çıtır çıtır çıtır hafiften başlıyor şey yapmaya. Bu çıtır çıtırlar tetikliyorlar mı diğerlerini? Bir yönden evet, malzemenin daha hasarlı olmasına neden olmuş oluyorlar. Dolayısıyla bu açıdan malzemenin daha sonraki kırıklarını daha kolay hale getiriyorlar denilebilir. Ama şunu söyleyeyim, bütün depremler yer kabuğundaki gerilme dağılımını değiştiriyorlar. Fakat deprem olmadan önce yer kabuğunda ne kadar gerilme olduğunu bilmiyoruz. Gerilme ölçülebilen bir büyüklük değil. Gerilme metre diye bir alet yok. Böyle koyup ölçemiyorsunuz. Fakat bir deprem esnasında halihazırda var olan gerilmeye ne kadar pertürbasyon olduğunu onu bilgisayarlarla veya işte böyle matematiksel simülasyonlarla ölçebilirsiniz. Şimdi şöyle, bu iki deprem, ben sismolog arkadaşlarımla konuştuğum zaman onlar bana bir kere o iki deprem kesinlikle bir tanesi diğerinin öncüsü. Yani şöyle, bunlar prekörsör veya öncü deprem kavramı şöyle aslında, örneğin İzmit depreminden önceki öncü depremler vardı. Science dergisinde bu özellikle Hayrullah Karabulut, Michel Bouchon, Mustafa Aktar tarafından falan yayınlandı.
Biz bunları hissetmedik ama.
Hayır ama sismogramlar ölçtüler. Sismometreler ölçtüler.
Hayır, sıradan insanlar olarak biz bunları...
Hayır. Ama öncü deprem diye mesela İzmit depremi için bu kavram gerçekten var. Dalga formları asıl büyük depremin dalga formuna çok benziyor. Onun minyatür hali. Şekil olarak çok benziyorlar. İzmit depreminde daha sonra ortaya çıktı ki işte asıl depremden 44 dakika önce, 45 dakika önce falan filan böyle şeyler var. Bu iki deprem arasında geçen zaman daha uzun zaman ama bunlar da aynı kırık şeyinin parçası. Ama
tabii kesin bunu, olarak söyleyebiliyoruz değil mi?
Yani en azından o ikisinin ve aralarında olan diğer küçük depremlerin aynı kırık şeyi üzerinde olduğunu söyleyebiliyoruz. Artçılarla ilgili bazı detaylar da buna işaret ediyorlar. Tabii öncü deprem kavramını, terminolojisini suistimal etmemek lazım. Belki bunlara öncü dememek lazım da işte birbirlerinin şeyi demek lazım. Ama bunun ötesinde bir şey söylemek mümkün değil. Ama uçta olmaları bizi en çok endişelendiriyor. Yani neredeyse en uçta olmaları endişelendiriyor.
Yani o asıl büyük ve uzun zamandır kırılmamış olan kısma çok yakın olmalarından
dolayı. Kısmın ucundalar. Oraya aitler. Bakın onun biraz daha batısında olsalardı, onun biraz daha batısında yani işte Tekirdağ Havzası'na doğru gitmeye başlarsanız oradan, oralarda Japon ve Türk araştırmacılar, özellikle Kandil Rasathanesi'nden de işte Ali Pınar ve başkalarının katıldığı Japonlarla yapılan bir çalışma vardı.
Ali Pınar Hoca da dün buradaydı.
Öyle mi? Evet. Ali Pınar Hoca'nın da katıldığı bir çalışma. O gösterdi ki o da bir sualtı jeodezisi çalışması. Örneğin orada bir miktar kayma, yani creep, İngilizce'de creep denen hareket var. Dolayısıyla orası burası gibi kilitli değil. Ama bu zaten 5.8 büyük bir deprem. Yani creep oluyor, yani kayma olduğu zaman da hiç deprem olmuyor değil. Üzerinde tekrarlayıcı, İngilizce'de repeater denen depremler oluyor. Ama repeaterların karakteri çok iyi biliniyor. Nasıl kardiyologlar işte kalpteki bir takım problemleri, elektrokardiyogramdaki bir takım şekillerin özelliklerinden hemen işte burada üfleme var, kapakçık problemi var falan diyorlar. Sismolojide de dalgacıklara bakarak bunların karakteri hakkında birçok şey söylenebiliyor. Dolayısıyla daha batıda olsaydı belki bunlara repeater diyecektik ama değiller.
Peki bir de ters bir bakış açısı var buna. Hani şey enerjisini alıyor. Ben amiyane tabirle gazını alıyor asıl büyük depremin diyeyim. Var mı öyle bir şey?
Hayır tabii yani bu depremin olması nedeniyle sistemdeki enerji biraz azalıyor. Fakat deprem büyüklükler arasındaki ölçekleme biliyorsunuz logaritmik. Dolayısıyla öyle bir enerji azalması var ama çok az. Dolayısıyla yani toplam yüklü olan enerjinin çok küçük bir kısmını alıyor. Dolayısıyla yani büyük şöyle diyeyim, enerjiyi şöyle şey yapabilirsiniz. İki depremin büyüklüğü arasındaki büyüklük farkı 10 üzeri o büyüklük farkı üzeri 3/2'yi düşünün. Yani örneğin büyüklük yönden iki fark varsa o zaman ne olacak? İşte 10 üzeri 3 üzeri 3/2 mesela 1000 kat. Dolayısıyla bir tanesi diğerinin 1/1000 kadar enerjiyi almış olacaklar. Dolayısıyla maalesef çok büyük bir deprem. Yani bizi çok korkutan bir deprem olmasına rağmen faydaki enerji açısından düşünecek veya büyük de olmasını beklediğimiz depremin büyüklüğüyle bunun arasındaki enerji farkını düşünecek olursanız aralarında dehşetli fark var.
Tabii şimdi Richter ölçeği diyoruz da mesela 1.6 yaklaşık 6 değil mi? Yani işte yaklaşık diyoruz mesela 5.8 ile 6 arasında bize göre hiçbir şimdi fark yok şöyle, ama bayağı var herhalde değil mi?
Hayır o var ama 5 nokta şimdi şöyle de, okay. Richter ölçeği aslında yani bilimsel sismolojide artık çok fazla kullanılmıyor. Ama bizim kullandığımız diğer ölçekleri çok yakın şeyler söylediği için kullanılıyordu. Dolayısıyla çeşitli enstitüler farklı türden ölçeklerdeki bilgileri paylaşıyorlar. Dolayısıyla örneğin bir ölçek diğerinin tam aynısı olmayabiliyor. Ama bilimsel olarak MW ölçeği yönünden bu deprem bildiğim kadarıyla 5.8. Ama tabii söylediğiniz şey doğru yani. 5 ile 6 arasında yani depremler birbirlerinin işte logaritmik olduğu için onun kuvvetleri cinsinden artıyorlar. Enerji daha da fazla artıyor. Yani onun 10 üzeri işte büyüklük farkı üzeri 3/2 siz düşünün artık yani. Dolayısıyla
ya mesela 6.5 ile 7 arasında aslında çok büyük bir fark
korkunç
var.
Korkunç fark var tabii. Hele evet, büyüklük tabii.
Peki artçılara gelirsek öncüleri konuştuktan sonra artçı denilen depremler mesela var mı onun bir süresi? Maksimum şu kadar sürer
var.
Diye bir şey.
Hesaplanabiliyor. Yani artçılar çok iyi bilinen şeyler. Deprem şeyleri, prosesleri. Neden oluştukları da biliniyor. Yani ortamda işte oluşan elastik hasar. Depremden sonra deprem esnasında oluşan elastik gerilmeye olan katkı ve hasar böyle depremlere yol açıyor. Ve Omori kanunu diye bir şey var. Hemen hemen bütün dünyadaki gözlenen artçılar zaman içinde bu Omori kuralına göre azalırlar. Hızlı bir şekilde büyüklükleri azalır. İşte sayıları da azalır. Onun neden öyle olması gerektiğiyle ilgili ardında yatan işte dediğim gibi elastik hasar teorisiyle ilgili şeyler de var.
Peki yani her artçı deprem mutlaka neyin artçısıysa ondan küçük olmak zorunda diye bir şey var mı? Mesela
evet.
Okey. Evet. Yani perşembe günü olan şeyin artçısı olamaz. Salı günü olanın artçısı olamaz. Yani.
Hayır. Artçı depremler diğer depremden daha küçükler. Mutlaka ama şöyle çok karmaşık böyle grift deprem dönemlerinde işler biraz birbirine karışıyor tabii. Çünkü artçıların nispeten büyük olan artçıların lokalizasyonu da yapılabiliyor. Tam nerede olduklarını aşağı yukarı veya nerede olduklarını tespit edebiliyoruz. Bazıları ana kırığın çok yakınında olabiliyor mesela. Öyle zamanlarda insanlar düşünmeye başlıyor. Bu artçılar neden tam ana kırığın tam üzerindeler? Bunlar gerçekten artçı mı falan filan.
Yani mesela Allah korusun da 7.5 şiddetinde deprem olsa artçısı büyük da 7 diyelim. O da
tabii,
kötü
tabii,
yani.
Yok. Yani artçı depremler tehlikeli. Zaten onun için genellikle deprem olduktan sonra binayı terk etmek gerekir denir.
Tsunami'yi soracağım ben. Bir aynı zamanda bir büyük çekmeceli olarak da. Evet. kimi zaman deniyor yani Marmara gibi küçük bir deniz onlar okyanusta olur vesaire. Kimi zaman yok olur deniyor. Siz tarihi örnekten bahsettiniz. Tabii o tarihi örnekler nasıl kayıt altına alındı onu da yani şimdi.
Yani Marmara'da 1509'da tsunami olduğunu biliyoruz. 1766'da da ufak cana bir tsunami olduğunu, bazı iskeleleri falan yıktığını biliyoruz.
Ama bunları tarihçilerden biliyoruz, değil mi? Verilerle bilemeyeceğimize göre. Tabii. Hani onlar ama, ne kadar doğru kayda geçmiştir vesaire.
Fizik Marmara Denizi'nde pekala tsunami'lerin olabileceğini bize söylüyor, değil mi? Fizik, inandığımız bilim fizik sonuçta. Bir kere bir denizde tsunami'nin olabilirliği veya olmazlığının denizin büyüklüğü küçüklüğüyle alakası yok. Bir küçük denizde de. Tsunami olması için deniz tabanında düşey bileşeni olan hareket lazım. Dolayısıyla bir fay birdenbire deniz tabanını böyle aniden düşey olarak hareket ettiriyorsa, yatay hareket ettirmenin yanında bir de düşey olarak hareket ettiriyorsa veya sadece düşey olarak hareket ettiriyorsa veya deprem esnasında oluşan ivmelenmeler nedeniyle, sarsıntı nedeniyle su altı heyelanları oluyorsa ki Marmara Denizi'nde geçmişte böyle çok büyük heyelanlar olduğunu biliyoruz. Heyelan da deniz tabanının geometrisini değiştiriyor düşey olarak. Dolayısıyla tsunami olması gayet mümkün Marmara Denizi'nde ama örneğin bu sözünü ettiğim suskun fayın bu suskun olan sadece o kısmı kırılsa örneğin ve bunun yol açtığı sarsıntı nedeniyle bir su altı heyelanı da olmasa o zaman çok büyük bir tsunami olması ihtimali pek yok. Ama aynı zamanda adalar şeyi kırılırsa, adalar segmenti kırılırsa ve onun üzerine düşey hareketler oluşursa, o düşey hareketlerin ne kadar büyüklükte olacağına bağlı olarak o konuda bir şey yapmak kolay değil, bir öngörüde bulunmak kolay değil ama tsunami mümkün tabii.
Peki son iki soruma geleyim. Biz niye depremleri tahmin edemiyoruz? Buna yaklaşan çalışmalar var mı? Da uygulamalar var mı?
Şimdi birinci nedeni bir kere örneğin havayı şimdi nispeten iyi tahmin edebiliyoruz değil mi? Çünkü bir kere korkunç bir gözlem olanağı var. Değil mi? Okyanus ve hava birlikte çalışıyorlar. Fakat bunlar üzerinde işte uydularla yapılan gözlemler, şamandıralarla yapılan gözlemler, meteorolojik gözlemler.
Üstten de alttan
her taraftan bakılabiliyor. Ve bu oraların yapısı konusunda bir karmaşıklık yok. Deniz suyu, tuzluk ve sıcaklığı falan bir tarafa bırakacak olursak her yerde aynı malzeme. Dolayısıyla malzeme karmaşıklığı diye bir şey yok. Çok büyük veri var. Hareketi biliyoruz ne kadar hızlı olduğunu. Havanın işte rüzgar ölçülüyor. Efendim falan rüzgar ölçülüyor, nemlilik ölçülüyor, sıcaklık ölçülüyor, bir sürü meteorolojik parametre ölçülüyor falan filan. Ve havanın yapısı da dediğim gibi işte buradaki havayla meteorolojik açıdan buradaki havayla İngiltere'deki hava birbirinden farklı değil, aynı malzeme. Yer böyle değil, yapıyı bir kere tamamen bilmiyorsunuz. Sismoloji aynı zamanda yerin yapısının ortaya çıkarılmasına da yarıyor. Yani sismik dalgaları kullanarak bunların depremin oluştuğu yerden sismometrelere ne kadar zamanda gittiğinden yola çıkarak ortamdaki dalga yayılım hızlarını, dolayısıyla ortamdaki materyalin türünü, hatta yapay patlamalar yaparak su yüzeyinde işte sedimanların üzerinden fayların geometrisini falan ortaya çıkartmak mümkün ama yani devasa bir ortamdan bahsediyorsunuz. Onlarca kilometre derinliğinde, yüzlerce kilometre genişlikte. Bunun yapısını ancak çok yaklaşık manada bilmek mümkün. Bir, iki, gerilmeyi ölçemiyorsunuz dediğim gibi. Yani şu an bu fay üzerinde ne kadar gerilme var bilmiyorsunuz. Gerilme ölçülebilen bir büyüklük değil maalesef yani.
Ama zaman içinde kırılmazsa artar bu otomatikman
diyorsun.
Ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz.
Artacağını biliyoruz ama ortamdaki gerilme teorik olarak bunu hesaplamak mümkün bilgisayarda. Yani sıfırdan başladı. 1766'da bütün gerilme diyelim ki bitti. Onu da bilmiyoruz. Bir deprem ortamdaki bütün gerilmeyi bir deprem esnasında ne kadar gerilme relax olacağını hesaplayabiliyoruz. Ama o söz konusu relax olan gerilme, halihazırda var olan gerilmenin yüzde kaçı bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bir depremden sonra acaba gerilme tamamen mi ortamdan siliniyor yoksa bir kısmı çeşitli yerlerde kalıyor da ondan sonra onların üzerine mi bunu bilmiyoruz. Yani bunlardan dolayı ve üstüne bir de şu var, kırık hadisesi çok korkunç hızlı gerçekleşen bir şey. Bunu cam kırılırken falan görebilirsiniz. Mesela bir çocuk cam açıp taş atsa kırılmanın ilerlemesini falan göremezsiniz. Bir anda böyle camı kırık olarak görürsünüz veya arabanın ön camı kırıldığı zaman falan. Çok hızlı, ortamı tam olarak bilmiyorsunuz, bir sürü veri eksikliğiniz var. Dolayısıyla deprem tahmini... Ha, şöyle yapabilirsiniz. Geçmişte işte mesela 1766'dan beri kırılmadı, o devirden bu zamana tektonik harekette değişmedi. Senede biz bunu 2 cm yükledik tektonik olarak. Ortamda da irili ufak deprem pek olmuyor. Ha, buradan yola çıkarak fayın uzunluğu da bu kadar. Önümüzdeki işte 30 yıl içinde burada bir 7 veya 7'nin üzerinde bir deprem olma olasılığı, bir olasılıksal matematik modeli de kullanarak aynı zamanda. O da bir sübjektivite katıyor tabii olayın içine. Bütün bunları bir araya koyup işte böyle bir ihtimal %67'dir falan diye hesaplamak mümkün. Buna olasılıksal deprem tahmini veya olasılıksal deprem hasarı tahmini deniyor. Bu çok yapılan bir şey. Özellikle örneğin Kaliforniya'da. Kaliforniya'da bunu yapan bilim adamı benim de bir arkadaşım Bruce Shaw. Hatta belki yakınlarda beni ziyarete gelecek Türkiye'ye. Columbia Üniversitesi'nde profesör. Mesela o Kaliforniya deprem... onu nasıl Türkçe'ye çeviriyorlar bilmiyorum. California Earthquake Authority, yani deprem
otoritesi.
Deprem otoritesi. Onlar için örneğin bir deprem döngüsü simülasyonu yaptı. Ve bu deprem bir sürü mühendisle beraber çalıştı. O mühendisler de bunun ürettiği, bilgisayarda ürettiği depremlerin spesifik bölgeleri ne kadar sallayacağını falan hesaplamaya çalıştılar. Ama tabii bunlar pahalı işler. Çok veriye ihtiyaç var. Sırf depremin oluşumuyla ilgili değil. İşte binaların olduğu yerlerdeki zemin yapısı, binaların rezonan frekansları, ortamın rezonan frekansları, tüm bunların bilinmesi lazım. In situ olayı her yere gidip bir sürü gözlem yapmak lazım. Benim konum değil, bunlar daha çok deprem mühendisliğinin konusu. Ve bunun sonucunda işte böyle bir olasılıksal deprem öngörüsü. Öngörü demeyeyim de tahmin, forecast yapmak mümkün belki.
Peki, süremizi çok açtık. Son bir soru sorayım o zaman. İstanbul için konuşursak zemin açısından bina kalitesi vesaire onu bir kenara bırakalım ama zemin açısından en güvenli ve en güvensiz yerler nereler sizce?
Şimdi ben kesinlikle bunun uzmanı değilim. Bunun iki çeşit uzmanı var. Bir, yerdeki materyali iyi bilenler, jeologlar. Ben jeolog değilim. Binaların dayanıklılığı, yani daha doğrusu zeminin depremle olan etkileşimi de deprem mühendisliğinin konusu. Ben deprem mühendisi de değilim. Ama genel olarak şu söylenebilir. Bir kere fayda, bir deprem herhangi bir şeyden, patlamadan veya böyle bir aksiyondan uzaklaştıkça tabii birim alan başına olan enerji azalır değil mi? Örneğin bir patlama olduğu zaman, patlama eğer küre şeklinde yayılıyorsa, kürenin alanı da 4 pi re kare. Dolayısıyla siz uzaklaştığınız zaman re kare ile ters orantılı olarak size etki eden enerji azalacak demektir. Hatta termobarik patlamalar yapıyorlar şimdi. Küresel olarak yayılmayan patlamalar ki her yerde aynı şekilde patlasın. Daha çok tankları falan imha etsin. Oradan aklınıza kalsın. Askeri bir örnek verecek olursak. Ama dolayısıyla uzakta olmakta yarar var. Dolayısıyla Marmara'nın işte Boğaz'ın kuzey kısmı, Karadeniz bölgesinin yakın yerler tabii daha uzaktalar. Uzak olmak önemli. Ama aynı zamanda örneğin Avcılar, ondan sonra Küçükçekmece falan gibi olan yerler zaten ortada deprem meselesi yokken de riskli yerler. Buralarda heyelan riski var. Heyelan riski olan yerler deprem yönünden haydi haydi riskli yerler. Ama bunun dışında bir spekülasyonda bulunmak istemiyorum. Bir kere birincisi bilmiyorum. İkincisi bu şey, yani benim uzmanlık konum da değil ama... Ama dediğim gibi uzakta olmakta yarar var. O kolay bir şey. Bu kısma cevap vermek kolay. Dolayısıyla ne bileyim Şile'de Mile'de yaşamak, örneğin Sarayburnu'da yaşamaktan daha iyi tabii.
Yani şöyle bir şey, başka bir üniversitenin yani Silivri depremiyle ilgili raporuna bakmıştım birkaç gün önce de. Bu birim ne bilmiyorum ama 100 gal denen bir şey varmış. Yani hasar başlangıcı
gal 100... şeyden geliyor. Galileo'dan geliyor aslında. Şimdi deprem esnasında oluşan ivmeler genellikle yer çekilmesinden azdır. Çok az dünyada gerçekleşen depremler yer çekilmesine yaklaşan veya onu aşan ivmeler oluştururlar. Nispeten küçük ivmeler de genellikle metrobüsaniye yine gal cinsinden verilir. Dolayısıyla hasar da gal sınıflandırmasına göre veriliyor ama ben gal yönünden İstanbul'daki sınıflandırmayı falan pek bilmiyorum.
Şöyle benim baktığım raporda yani uzak olmak iyidir dediniz ya. Yani evet. Büyükçekmece'de 85 iken bu mesela Beşiktaş'ta 22'ymiş. Evet. Kartal'da 15'miş örneğin. Evet.
Yani şöyle depremin enerjisinin deprem merkez üstünden uzaklaştıkça azalmasına neden olan birinci faktör mesafe. Hı hı. Açık ki mesafe. İkinci faktör ise kayalardaki elastik olmayan davranışlar nedeniyle enerjinin bir kısmının soğurulması. O da frekansa bağlı. Örneğin yüksek frekansların bir kısmını kaybediyorsunuz zaman içinde. Kayaların arasında falan onlar anelastik hareketler yaparak soğuruluyorlar. Ama dediğim gibi deprem hasarı tamamen başka bir konu. Ama o konunun Türkiye'de uzmanları var. Özellikle Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi'nde inşaat mühendisliği bölümünün deprem mühendisliği bölümünde mesela benim çalışan bir arkadaşım var, Karin Şeşetyan. Hasar yönünden birçok makale yazdı. Hasar riski üzerine. Ona akselerometre hasara neden olan şey ivme olduğu için sismometre değil de akselerometre ile eğer arada deprem olursa o depreme burası ivme yönünden nasıl cevap vermiş buna bakıyorlar. Dolayısıyla akselerometre veri tabanından yola çıkarak ve başka bir sürü şeyden de yola çıkarak ortamın riskini herhalde jeolojik özelliklerinden de tabii yola çıkarak karar veriyorlar. Ama dediğim gibi bu benim için en azından çok çetrefilli pek bir konu.
Peki.
Bilmediğim bir konu.
Çok teşekkür ederiz konuk olduğunuz için. Bu akşam biraz nahoş bir konuyu konuştuk, deprem konusunu. Ama yani bunu konuşmamız da lazım değil mi? Yani
bir şey kesinlikle konuşmak lazım.
Sürekli yani, birkaç gün sonra biz tekrar unuttuk zaten.
Hayır, bir unutma meselesi değil. Bir de yani genellikle bu deprem meselesi tabii çok acılar oldu depremle ilgili. Onu anlıyorum kesinlikle. Fakat olay biraz arabeskleştiriliyor ve böyle sürekli çok acılı müziklerle falan filan. Yani tabii hı hı. insanların kaybettiklerini hatırlamaları ve bundan dolayı büyük üzüntülere sevk olmaları gayet iyi anlıyorum. Korkunç bir şey deprem. Yakınlarınızın başına geldiği zaman, arkadaşlarınızın, tanımadığınız insanların veya kendi başınıza geldiği zaman gerçekten korkunç bir şey. Fakat bunun daha rasyonel bir şekilde tartışılması lazım. Ve gerçekten de deprem konusunun unutulması, sadece böyle depremler olduğu zaman değil, nispeten hatırlatılması lazım. Rasyonel, nispeten duygusallıktan uzak tartışılmasında yarar var bence.
Peki, tekrar teşekkür ederim. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Doktor Sinan Özerendi konuğumuz. Depremi konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.